Ayrım 15.
Açlıktan ve umuttan parlayan gözleriyle İspanyol ruhunun en soylu anlatımının yani cesaretin örneğiydi. Bu zavallı Süleyt'in en İspanyol ve en kutsal olan yolda yani boğanın boynuzlarının dikildiği yolda görülmesiyle Jerez sinemasında yer yerinden oynadı. Zenginleri yoksullardan, senyörleri kölelerden ayıran yüzlerce yıllık duvar bir anda yıkılıverdi. İspanya'da yoksulun zenginlere ve soylulara eşit olmasını sağlayan tek erdem olan cesarete karşı duyulan hayranlık içinde bütün seyirciler delikanlının tutkulu acılarını, onun ün ve servete erişmesinin öyküsünü aynı coşkuyla izlediler. Atom serüveninin yaşandığı ve uzayın fethinin hazırlandığı bir çağda genç Curito'nun Fiesta Brava yollarındaki serüvenli yaşamı sıradan ve boş bir şeymiş gibi görünebilir. Ne var ki 20. yüzyılın ortasında bu öykü onlara insan yüceliğinin en yetkin örneğiymiş gibi geliyordu. Zira feodal yapısının içine kapanmış bir toplumun kapısını açabilen tek anahtardı. Ve ne garip çelişkidir ki filme en çok ilgi gösterenler bu toplumun en katı tutucuları yani toprak ağalarıydı. Filmin son sahnesinde Curito ünlü ve zengin bir matador olunca Felix Moreno başta olmak üzere Jerez sinemasını dolduran herkes çılgın alkışlarıyla salonu inletti. İki pesetalık sıralarda ve 2 metrelik uzaklığın koca bir toplumsal uçurumu meydana getirdiği koltuklardaki seyirciler de aynı heyecanla sürüklenmekteydiler. Orada, o anda tek ve aynı İspanya, insanın boğayla yaptığı kutsal ve yüzyıllık dövüşüne karşı duyulan ortak hayranlıktan oluşan bir İspanya vardı. Beyaz perdeye dikilen gözler arasında hiçbiri, salonun ta arkasında oturan iki delikanlınınki kadar heyecanlı ve dikkatli olamazdı. Manuel Benitez ve Juan Jorello büyülenmişlerdi. Curito'nun öyküsünde bilmedikleri bir dünyayı keşfetmişlerdi. Hiç korido seyretmemiş değillerdi. Ve 1931 yazında anarşistlerin arenayı yakmalarından bu yana Palma'ya boğa gelmemişti. Onlar ve onların yaşındaki yoksul delikanlılar için Fiesta Brava uzak ve soyut bir gerçeklik, duvarlarda bir afiş, otlaklarda kaygısızca gezinen siyah boğaların hantal süliyeti ve de pencerelerden fışkıran bir pasadoble ezgisinden başka bir şey değildi. Bu böyleyken sinema denen mucize onlara yepyeni bir dünyanın kapılarını açıvermişti. Bir peri masallarının renkleri kadar sahte ve aldatıcı bir şey daha düşünülemez. Ama bütün seyirciler Curito'nun öyküsüne inanıyorlardı. Çünkü düşlerindeki ezeli ümitleri dile getiriyordu. Bedeni kas katı kesilmiş, ellerini dizlerinde kenetlemiş duran bir Manuel Benitez, genç Curito'yu köyünden gurbete atan açlığın dayanılmaz acılarını bütün şiddetiyle duyuyordu. Arenadan arenaya koşmak üzere yollara düştüğünü, mehtaplı gecelerde otlaklara girip boğaları kışkırttığını, hatta hapishanelerin nemli betonlarında uyuduğunu görür gibi oldu. Genç Curito'nun şöhret yolundaki ilk alkışlarını ağzı açık dinliyor, kalbi coşkuyla kavuruyordu. Kendisine bunca benzeyen o sefalet çocuğunun, yürekliliği sayesinde elde ettiği lüksü, ışıklı ve gürültülü yaşantısını ibretle seyrediyordu. Genç matadorun görkemli yaşantısını gösteren sahnelerin içinde Manuel Benitez'i özellikle etkileyenler, arenalarda geçenler olmadı. Halkın çılgınca alkışları, basamaklardan arenanın kumlarına yağan çiçek yağmuru, afsiyonadoların omuzlarında meydandan çıkmalar gözünde değildi. Belen sokağındaki sefalet yuvasında yaşayan çocuğun içini titreten şey, ilkbahar otları gibi yumuşacık yastıkları bulunan koskoca yatak, ağzına dek sıcak suyla dolu ve Guadalquivir gibi geniş banyo teknesi, yortularda, Don Felix'in malikanesinde verilen ziyafetlerdeki bir donatılmış şahane sofraydı. Manuel Benitez için bu simge, Panama şapkalı beyefendinin bir düş olmadığını gösteriyordu. O gece, Jerez sinemasının perdesinde o beyefendi, yazgının yüce bir ayrıcalık tanıyıp sırma işlemeli ışıltılı giysiler giydirdiği zayıf, çekingen tavırlı, kaderin kendisine bir ayrıcalık tanıdığı bir delikanlı şeklinde karşılarına çıkmıştı. Portakal hırsızı, sefil delikanlının kaba ve saf ruhu için bu ayrıcalık çok büyük bir önem taşıyordu. Zira zenginlerle yoksulların dünyalarının arasındaki sınırı çizmekteydi. Curito de la Cruz'un bir otomobili vardı. El Cordobes iyice anımsıyor. Bu önünde balina ağzına benzeyen bir radyatör kafesi bulunan kocaman siyah bir Chrysler'di. Pırıltılar açıyordu ve gizemli adlar taşıyan kentlere doğru rüzgar gibi uçuyordu. Film bitip de ışıklar yandığında bir süre yerimden kalkamadım. Dağlardaki kayalar gibi yerimden kımıldayamıyordum. O gece Manuel Benitez ve Juan Jorello bundan böyle imgelemlerinden çıkamayacakları bambaşka bir dünyanın görüntüleriyle evlerine döndüler. Belen sokağındaki konutun önünde birbirlerinden ayrılırlarken Juan Jorello, Arkadaşının şöyle seslendiğini duydu. Bir gün ben de Kurito gibi karnımı doyurabileceğim. Bu sözünü tutuncaya dek yıllar geçecekti. Ama hemen ertesi gün Kriton'un izinden gitme yolunda ilk adımını attı. Bu adım onun yazgısını belirleyecekti. Ablası Angelita'nın evde bulunmadığı bir sırada yatağın tek çarşafını yırtıp ikiye böldü. Bu kumaş parçası ilk muletası olacaktı. Ucuz bir boya erittiği bir kova suyun içinde uzun süre kaldığı halde garip bir kiremit rengi alan bezin, arena dövüşlerinin kıpkırmızı muletasıyla en ufak bir benzerliği yoktu. Corrida'nın ikinci simgesine, boğaları yıldırımlarla vurmuşa çeviren kılıca gelince, acılı günlerin anısını taşıyordu. Manuel Benitez ilk silahını Guadalquivir kıyısında buldu. İç savaşın ilk yazında meydana gelen çarpışmaların paslı kalıntısı eski püskü bir süngüydü bu. Böylece donanan delikanlılar, Jerez sinemasının bir sırasında otururken keşfettikleri genç tanrının dünyasına görkemli bir giriş için kendilerini yeterince hazır saydılar. İçtenlikli bir tutkuya kapılmış olan bu gençlerin sahip oldukları en değerli şey inançlarıydı. Yumrukları sayesinde beyazların gözünde değer kazanmayı kuran zenci delikanlıları ya da futbollarını seyretmek üzere koşan halkı stadyumları tıklım tıklım dolduracağını düşleyen Andez maden işçilerinin çocukları gibi bu iki Endülüslü haylaz da alkışlara susamışlardı. Corrida'nın çetin yolunda bu düşü gerçekleştirmenin ne denli zor olduğunu anlamakta gecikmeyeceklerdi. Boğa güreşçisi olmak için önce boğa almak gereklidir. 400 yıldan beri İspanya'nın sokakları ve meydanları Toramanşi'nin bu belli başlı kuralını uygulayanlarla dolup taşmaktadır. Bir tek köy, bir tek varaş yoktur ki günün belli saatlerinde üstü başı yırtık birkaç çocuğun birden bir araya gelerek bağırıp çağırmaya başlamasıyla sokakları arenanın büyülü dekoruna sahne olmasın. Futbol oynar gibi korido oynayan binlerce İspanyol genci durmadan yenilen çarpışmalarda insan ya da hayvan olurlar. Belmonteler, Joselitolar, Manoleteler, Ordonezliler ve Corrida'nın daha nice büyükleri. Tertemiz bir inancın heyecanını besleyen bu sokak okullarının öğrencileri olmuşlardır. Palma del Rio'da, yanık Santo Domingo Kilisesi'nin duvarlarının içinde böyle bir okul vardı. Fiesta Brava hastalığına tutulmuş birkaç çocuk her akşam saat 6'ya doğru orada buluşurlardı. Bu toplantıların değnekçisi, aldığı bir yara nedeniyle ayağı topal kalan zayıf çelimsiz bir gençti. 19 yaşındaydı ve adı Luis Rodriguez'di. Derslerini izlemeye gelen genç acemilerin gözünde oldukça saygın bir yeri vardı. O da arenaların çağrılarını duymuştu. Hatta bir ara ışıklı giysileri bile giymiş ve Palma dolaylarındaki geçici arenalarda gerçek boğalarla dövüşmüştü. Ancak bütün deneyimi 3 yaşlı hayvanla dövüşmek ve onları öldürmekten ibaretti. Dördüncüsü neredeyse onu öldürecekti. Akıllı hayvan muleta filan dinlememiş, gerisinde duran acemi delikanlının bedenini çabucak buluvermişti. Boynuzlar dizine batınca Luis Rodriguez'in düşleri balon gibi sönmüştü. O gün bugündür Palma sokaklarında topallayarak yürür. Artık yaşayamayacağı güneşli öğle sonlarının yankılandığı Santo Domingo Kilisesi'nin yıkıntılarına geleceği saate dek orada burada dileniyordu. Don Carlos Sanchez'in yetimhanesindeki sıraları kesinlikle terk eden Manuel Benitez ve Juan Jorge, atılmayı kurdukları mesleğin temel ilkelerini öğrenmek için Santo Domingo harabelerinin yolunu tuttular. Kafalar eğik, iki elin baş parmağı hasmı temsil eden kumaşa doğru boynuz gibi dikilmiş, kah boğa, kah matador oluyorlardı. Luis Rodriguez, sözcüklerin üzerine basa basa muleta taşıyıcısına boğayı karşılamayı, hızını ölçmeyi, gövdesi boyunca hareket etmeyi, ona çıkış vermeyi öğretiyordu. Alabildiğine kuramsal bir öğretimdi bu. Zira Corrida'nın temel öğesi olan korkudan yoksundu. Bununla beraber kımıltısız duran adamın saatte 90 kilometre hızla saldıran yarım ton ağırlığındaki hayvanın koşusunu denetlemesini sağlayan kumaş parçasını nasıl kullandığı konusunda bilgi ediniyorlardı. Santo Domingo harabelerindeki bu taramaşi üstadı, deneyiminin azlığına karşın boğanın karşısında muletanın ne gibi olanaklar yaratabileceğini öğretecek bilgiye sahipti. Manuel Benitez, boğaların nefesini aile yatağından çekip aldığı kırmızıya boyanmış eski çarşafın kıvrımları içinde hissetme isteğiyle kıvranıyordu. Kuramdan çok, eyleme yatkın olan ruhsal yapısı gerçek karşılaşmalara itiyordu onu. Bu tutkuya giden geleneksel yol, büyük toprak sahiplerinin özel küçük arenalarından geçer. Orada yılda birkaç kez boğa yetiştiricileri tientalar verirler. Doğurmaya layık ineklerin saptanıp ayrıldığı bir tür kuttörendir bu tientalar. Buna katılmak için bir yetiştiricinin ya da sözü geçen bir kimsenin tavsiye kartıyla başvurmak gerekir. bu sihirli aracı elde edenler bulunmaz bir fırsatı ele geçirmiş sayılırlar. Birkaç acemice geçişten sonra en yeteneklileri yeni bir denge yasası keşfeder ve bu birkaç dakikada saatler süren kuramsal derslerden fazla bilgi edinirler. Trak matadorların en büyük kazancı, çizdikleri yaşam yoluna egemen olan gerçek boynuzların bedenlerine sürtünüp geçtiğini hissetmeleridir. Bu heyecan öylesine dehşet vericidir ki, Tiantalardaki bu yiğitlik sınavında hayvanlardan çok insanlar elenmektedir. Manuel Benitez ve Juan Horeo, Tiantalara katılmak için yüreği dolaşmaya başladılar. Ama boğa yetiştiricilerin kapıları, onların o çılgın tutkuları önünde inatla kapalı kaldı. Jerez sinemasındaki film, düşlerine ulaşmanın başka bir yolu daha bulunduğunu ve genç Curito de la Cruz'u yenme fırsatı içinde bu yolu tutmuş olduğunu göstermişti. Bu yolun kahramanları da, kurbanları da olmuştu. Zira mehtaplı gecelerde bir otlağın yanıldığında boğalarla gizlice karşılaşmak gibi tehlikeli bir girişim daha düşünülemez. Çiftlik bekçilerin tüfeklerinin tehdidi altında, jandarmanın atlı nöbetleri peşlerinde, güçleri hiç yıpratılmamış hayvanların ortasında ve kaza halinde her türlü yardımdan yoksun bulunan kaçak acemi matadorları, daha haydutlarınkine benzeyen kim vurduya giden bir ölüm beklemektedir. Hatta afsiyonadoların gözünde suçları öyle büyüktür ki bu ecel adil bir ceza sayılır. Boğaları ölüm gününden önce kışkırtmakla bu olanlar, Corrida'nın en kutsal ilkesini hiçe saymaktadırlar. Bu ilkeye göre, boğanın yaya insanla karşılaşmasının tek dekoru arena olmalıdır. Bir bakire gibi boğa da aralığını bir kez yitirir. Zira insanı bir kez tanıdı mı, aradan aylar geçse de boynuzları, muletanın arkasında duran hasmının bedenini aramak için tuzağa savuşturabilir. Bu iğrenç bir görünüm, bir cinayettir. Ve bu durumda seyirciler yetiştiriciyi sorumlu tutarak ıslık ve hakaretler yağdırırlar. Böyle utanç dolu bir gösteriden kendilerini kurtarma kaygısıyla boğa yetiştiricileri sürülerini amansız bir gözetim altında tutarlar. Mehtaplı gecelerde, hele en parlak olan Aralık, Ocak ve Şubat aylarında bekçiler sabahlara dek dolaşır. Ama otlaklar öyle geniştir ki etkili bir denetim olanaksızdır. Jerez sinemasındaki o gösteriden birkaç ay sonra dondurucu ve berrak bir Şubat gecesi Guadalquivir kıyısında iki gölge göründü. Gece çalışmalarına girişmeden önce Manuel Benitez ve arkadaşı Horeo uzun zaman duraksamışlardı. Gecenin gizemli havasına kafa tutup yarım tonluk canavarları kendi otlaklarında kışkırtmak Curito de la Cruz öyküsünün anlattığı gibi kolay bir şey değildi. Gene de girişmişlerdi ve artık geri dönemezlerdi. Irmağın karşı kıyısında geniş portakal bahçelerinin sonunda Dehasa denen vahşi boğa otlakları uzanır. Kilometreler boyunca ve sıra dağların eteklerine dek giden bu topraklar, boğalarının kanının öcünü vatandaşlarınınkini dökmekle alan adamın mülküdür. Don Felix Moreno sürüsünü yeniden donatmıştır ve otlakları birkaç kuşak boğalarla doludur. Manuel Benitez ve Juan Horeo pılı pırtılarını paketleyip usulca ırmağın yamacına sokuldular. Uzaktan o kesimde Guadalquivir aşan tek köprünün madeni süleyti görünüyordu. Pelerine sarılmış iki jandarma nöbet tutuyordu. Saydam bir geceydi ama ay henüz yükselmemişti. İki arkadaş usulca karanlık sulara girdiler. Basabilecekleri bir taş bulmaya çalışarak ve göğüslerine dek gömüldükleri dondurucu sulara kamçılanarak akıntıya güçlükle karşı koyuyor, ağır ağır ilerliyorlardı. Karşı kıyıya vardıklarında solukları kesilmişti. Bir portakal ağacının altına devriliverdiler. Soğuktan ve korkudan titreye titreye ayın doğmasını beklemeye koyuldular. Az sonra sıra dağların tantinalı doruklarında ışıkları görülünce ayağa kalkıp yürümeye başladılar. Görünmemek için iki büklüm olmuş, kulakları kirişte ve otları uzun adımlarla çiğneye çiğneye tarlaların işlerine iyice daldılar. Böcek vızıltısı, bir baykuşun uzaktan yankılanan sesi, bir kurbağanın vaklaması ve buna benzer bir ses duyar duymaz yüzüstü yere yatıyorlardı. Birden uzaktan bir çıngırağın boğuk sesi işitildi. Denizin en sığ yerini belirten şamandıra gibi bu gürültüde kabestro denen vahşi boğaların çevresini kuşatmak üzere terbiye edilmiş öküzlerin yakında bulunduklarını ortaya koyuyordu. Çocuklar usulcacık gölgelerini peşlerine takıp sonsuz bir dikkatle ilerlemeye başladılar. Ses yaklaştı ve Manuel kalbinin güm güm attığını hissetti. Korkudan ve heyecandan açlığını unutmuştu. Bir tepenin doruğuna vardılar ve önlerinde sedefli aydınlığın ortasında birbirlerine sokulmuş duran 10-12 boğanın kapkara, parlak süleytini gördüler. Taş kesilen Manuel ve Horio durdular. Gözlerinin önüne serilen o korkunç ve görkemli görünümü sessizce seyrettiler. iştahı kabaran hayvanlardan biri kümeden ayrıldı. Ağır ve mağrur adımlarla küçük bir akarsu yatağındaki taze otlara doğru gitti. Manuel, Horeo'ya el etti ve iki delikanlı tek başına kalan bu hayvana yaklaştılar. Boynuzları iyice ayrık, 3 yaşında harikulade bir hayvandı bu. Manuel, bir boğayı ilk kez bunca yakından görüyordu. Ayın sedefli ışıklarıyla aydınlanan silüeti öylesine görkemliydi ki acemi matador felç olmuş gibi kala kaldı. Hayvan, 10 metre kadar ötesinde dünyaya gözlerini açtığı bu otlakta ve sürünün yakınında bulunması nedeniyle yeterlice güvenlikteymiş gibi sakin sakin otluyordu. Türdeşleri gibi miyop olduğundan karşısında duran ve berrak bir göğün önünde çizgileri iyice belirginleşen iki karaltıyı görmüyordu. Manuel, yüce ağanın geldiği duygusuyla titredi. İradesini toparlayarak heyecanını bastırdı. Kırmızıya boyalı çarşafı açtı ve Frankocuların palma önlerine geldiği gece çanı çalan marangoz, Adolfo Santa Flora'nın verdiği söğüt odunundan kesilme değneğe doladı. Sonra süngü sol elde, uydurma muleta sağ elde olduğu halde hayvanı gözlemeye koyuldu. Biliyordu, daha neye uğradığını anlamadan hayvan onu bir darbede tepeleyebilirdi. Ama olağanüstü bir andı o an. Palma'daki boğa yetiştiricileri onu hep geri çevirmişlerdi. Ama şu anda içlerinden birinin, en nefret edilenin topraklarında arzusu gerçekleşecekti. Ani bir sevinçle sarhoş olan ve vahşi bir boğayla tek başına bulunduğunu unutuveren Manuel, duyduğu heyecana karşın Santo Domingo harabelerindeki topal profesör Luis Rodriguez'in öğretilerini anımsamaya çalıştı. Toparlandı, hafifçe eğildi. Kolunu uzatıp muletayı mümkün olduğunca uzağa savurarak açtı ve ufak adımlarla hayvana doğru gitti. Otlamaya devam eden kara kütlenin 6 metre kadar yakınına geldiğinde, Horio, Manuel'in Hetoro diye haykırarak kumaş parçasını sinirli sinirli sallamaya başladığını gördü. Bu çağrı üzerine hayvan başını kaldırdı ve ona baktı. Manuel, titrememek için dizlerini bitiştirdi, karnını içeri çekti ve dövüş çağrısını yineledi. Arkadaşının cüreti karşısında dehşete kapılan Horeo, bir meşe ağacının arkasına siniverdi, tehlike baş gösterdiğinde tırmanıp tepesine çıkıvermeye hazır beklemeye başladı. Manuel'e gelince, Curita de la Cruz gibi mağrur ve kışkırtıcı bir tavırla saldırıyı bekliyordu. Ama o gece bir başka mucize oldu. İkinci çağrıda boğa geri geri gitti ve tabanları kaldırıp sürünün yanına koştu. Aptallaşan Manuel bir süre olduğu yerde hareketsiz kala kaldı. Gözünün önünde meydana gelen bu olay olağanüstü bir açıklama, bir tanrı esiniydi. Bir saitiyo boğası, gözlerinin önünde sallanan kiremit rengine boyanmış uyduruk bir kumaş parçasının kıvrımları karşısında gerilemişti. Bu öylesine ferahlatıcı bir duygu yarattı ki Manuel kalbinin mağrur bir sevinçle dolduğunu hissetti. Yıllar sonra arenaların tanrısı olduktan sonra bile bir Şubat gecesinin mavi berraklığında korkusunu kovan o karşılaşmanın harikuladeliğini anacaktır. Gerçekte boğa, acemi matador'un bilmediği bambaşka bir nedenle kaçmıştı. Manuel, bir boğanın saldırısının yakın ve anlık bir tehlike karşısında yapılan bir savunma tepkisi olduğunu bilmiyordu. O gece sürünün çok yakında olması nedeniyle Saitiyo boğasının gerçekten kendini tehlikede duymadığını da bilmiyordu. Bütün hayvanlarda saldırma devinimini harekete geçiren olgu, ani bir tehlikenin yalnızken ve hiç beklenmedik bir anda baş göstermesidir. Manuel beni tezle yuvan Horio, bu koşulları dikkate almayı düpedüz unutmuşlardı. Bu ilk girişimin heyecanıyla bitik düşen delikanlılar, yabani bir zeytin ağacının gümüşü dalları üstünde bir güzel uyudular. Uyandıklarında gün ağarmıştı ve boğalar tepenin öte yamacına geçip kaybolmuşlardı. O gece yeniden oraya gelip mehtapla onlarla tekrar karşılaşmaya karar verdiler. Gençliklerinin ve uçarılıkların tüm gücüyle hayvanlardan birini ayırmaya, sürüden iyice uzağa çekmeye çalışacak ve ona varoluşunun nedeni olan bir insanla dövüşme fırsatını vereceklerdi. Pırıl pırıl bir mehtabın aydınlattığı gecede böcek vızıltılarından başka ses duyulmuyordu. Manuel ve Horio, boğaları, kendilerinin de sık sık yedikleri kardinaları bolca yetiştiği bir suyun kıyısında buldular. Sürü oldukça geniş bir alana yayılmıştı. İki delikanlı dikkatle ilerledi ve sürüden en uzak duran hayvanı aramaya koyuldular. Yere yayılmış, manda gibi ağır ağır geviş getirenini seçtiler. Manuel avına dikkatle baktı. Bir gün önceki serüvenin verdiği cesaretle ne boynuz düşünüyor ne de bekçilerden çekiniyordu. Çılgın izleyicilerin olelerini şimdiden duymaktaydı. 24 saatten beri kendisine oyuncak vaat edilen çocuğunkine benzer yoğun bir heyecan içinde yaşamaktaydı. Ve oyuncak oradaydı. Karşısındaydı şimdi. Gizemle, ölümle yoğrulmuş bir oyuncaktı bu. İspanyol halkının ruhuna öylesine derinden işlemişti ki onun oğlu olmuştu artık. Daha az istekli görünen Horeo'nun ise tek düşüncesi hayvanı süreye katılmaktan nasıl alıkoyabilecekleriydi. Horeo daha bunu düşünürken Manuel'in atıldığını ve hayvanın şaşkınlık içinde irkilip ayağa fırladığını gördü. Manuel hayvanı sürüden uzaklaştırmak için kükreyişler ve sert hareketlerle tepiniyordu. Bunun üzerine kovalamaca başladı. Çılgına dönen hayvan az sonra birden durdu. Döndü. Kovalayıcıların karşısına dikildi. Gafil avlanan Manuel ve Horio, toynaklarını buz tutmuş, yeri gümbür gümbür döven canavardan kurtulmak için bir anda ağaca tırmandılar. Tehlike geçer geçmez Manuel, savaş meydanına indi. Kovalamaca saatlerce sürdü. Sonunda boğa soluk soluğa durduğunda ay ağır ağır ufka doğru iniyordu. Boğa, köpekler tarafından kışkırtılan bir geyik gibi artık kaçmıyordu. Şimdi ıssız düzlükte hasmıyla karşı karşıyaydı. Ayağıyla yere eşeliyor, gökteki yıldızlardan birini söküp almak istercesine sert hareketlerle başını sallıyordu. Öfke ve korku minik gözlerini alazlıyor, nefesinin bozuk ve kesik homurtularını gecenin sessizliğini deliyordu. Karanlıkta hantal kara gölgesi dehşet veriyordu. Manuel hiç kımıldamadan durup baktı ve kendinden geçercesine ''Benim o, benim o'' diye aykırdı. Ağır bir hareketle örtüyü açtı. Mümkün olduğunca geniş bir yüzey vermek için iyice gerdi. Sonra bir bilek hareketiyle kumaşı titretti ve ilerledi. 10 metre yakınına varınca durdu. Yan döndü. Ayaklarını bitiştirdi. Hafifçe eğildi. Başını hasmına doğru çevirdi. Böylece kışkırtan bir dövüşçü haline girdikten sonra muletaya değirmi hareketler yaptırarak hayvanın dikkatini çekti. Ayın kaybolmasıyla ortalık iyice karardığı halde Manuel hayvanın gözlerinin kumaşın hareketlerini izlediğini fark ediyordu. İkinci mucize meydana geldi. Olanca öfkesiyle ileriye atılan vahşi hayvan, tıpkı Corita de la Cruz filmindeki gibi, tıpkı Luis Rodriguez'in öğrencilerine anlattığı gibi muletanın kıvrımlarına daldı. Manuel, hayvanın bedenine değercesine yakınından geçtiğini hissetti. Muletayı açık tutan sopayı sıkı sıkı kavradı ve boğaya çıkışı vermek için geniş bir kol hareketi yaptı. Sonra, nemli otların üstünde hayvanla aynı anda dönerek hasmıyla yeniden karşı karşıya geldi. Bir kez, İki kez, üç kez. Hayvan göğsüne eğdiği başını kendisinin aldatan hareketli kumaşa daldırmak için hızla atılıyordu. Sevinçten çılgına dönen Manuel öyle çığlıklar savuruyordu ki neredeyse palmadan bile duyulacaktı. Ama o gece Fiesta Brava'nın tanrıları Manuel'i mutluluğuyla yalnız bıraktılar. Yeni bir matadorun doğduğuna tanık olan ıslak otlaktaki o garip baleyi kimse yarıda kesmedi. Yorgunluktan ve heyecandan bitik düşen Manuel, sonunda hayvandan uzaklaştı ve Horeo'ya yaklaşıp kendini otların üzerine bıraktı. Sevinçten titreyerek kanter içinde başını ihtiyar meşe ağacının gövdesine dayadı ve derin derin iç geçirdi. Kısa bir suskunluktan sonra Horeo arkadaşının utkulu bir sesle ''Harika, harika, harika'' diye mırıldandığını duydu.